Ayrım 37, bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 319. Evet diyerek gülümsedi Şan. Benimle konuşmak için randevu istediğine göre herhalde önemli bir şey konuşacaksın. Gözlerinde neşeli bir pırıltıyla Mark'ı inceliyor, ölçüp tartıyordu. Storm'un hakkı vardı tabii. Delikanlı oradaki bağı koparmak için gücünü toplamaya çalışıyordu. Tek başına çıkıp bir yerlere gidecekti. Yaralı bir hayvan gibi belki. Ya da büyüyüp yuvayı terk eden aslan yavrusu gibi. Acaba hangisi diye merak etti Şan. Ayrılma bu genci ne kadar sarsacaktı ayrıca. Evet öyle de diyebilirsiniz efendim dedi Mark. Ama bu kez Şan'ın gözlerine bakamıyordu. Genellikle açık ifadeli, dürüst bakışlı olan gözleri bugün kitap raflarında, pencerelerde, bahçenin ağaçlarında dolaşıyordu hep. Oraları daha önce hiç görmemiş gibi inceliyordu. Gel içeri öyleyse. Şan koltuğunu yana döndürdü, madeni çerçeveli gözlüğünü gözünden çıkardı. Pencere önündeki koltuğa doğru elini salladı. Teşekkür ederim efendim. Mark koltuğa doğru yürürken Şan da yerinden kalkıp içki dolabına ilerledi. ''O kadar önemli konuysa önceden kendimizi güçlendirelim o halde.'' diyerek gülümsedi. ''Mark daha öğle saati bile gelmedi.'' dedi. ''Bu kuralı bana siz kendiniz öğretmiştiniz.'' ''Kuralları koyan adam onları değiştirmeye de yetkilidir.'' Şan iki bardağı kahverengi bir sıvı doldurdu, üzerine soda ekledi. ''Bu kuralı da yeni koydum.'' Güldü sonra devam etti. Eh oğlum aslında iyi bir gün seçtin. Bardağın birini Mark'a götürdü sonra yine masasının başına döndü. Benim de seninle konuşacak çok önemli bir konum var. Bardağından bir yudum aldı dudaklarını yaladı elinin tersiyle bıyıklarını sildi. Yaşça büyük olduğuma göre önce ben işimi anlatsam uygun düşer mi sence de? Elbette efendim dedi Mark. Rahatlamış gibiydi. İçkisini dikkatle yudumladı. Şan ona sırıtırken kendinden pek memnun olduğunu doğrusu saklayamadı. Şan o kadar kurnaz, karşısındakinin ihtiyaçlarına o denli uygun bir plan hazırlamıştı ki, bu ilhamı kendisine veren yüce güçler karşısında kendi de huşu duyuyordu. Kaybetmek istemiyordu bu genç adamı ama sıkı tutarsa kaybedeceğini de çok iyi biliyordu. Cape Town'dayken başbakanla iki uzun görüşme yaptım diye başladı sözlerine. O günden beri de epey yazıştık. Bunların sonucu olarak General Smuts yeni bir girişim planladı ve onu benim bakanlığımın yetkisine verdi. Bu girişim ulusal parklar konusunda. Daha bazı yasaların parlamentodan geçirilmesi de gerekiyor elbette. Para gerek, daha fazla güç toplamamız gerek. Ama ben bir yandan bir inceleme ve diğer tespitiyle işe öngörülen alanlarda başlayacağım. Sonradan o raporlara göre geliştirme ve koruma önlemlerimizi alıp, konuşmasını hemen hemen 15 dakika boyunca sürdürdü. Arada başbakanın mektuplarından parçalar okudu, memorandumları ele aldı, açıkladı, konuyu genişletti, tartışmaları anlattı, planların ayrıntılarına girdi. Mark bu arada koltuğunun ta kenarında oturuyor, olanca dikkatiyle dinliyordu. İçkisini çoktan yanı başında unutmuştu. Dinlerken içinde bunu kendisine kaderin hazırlamış olduğu duygusu giderek güç kazanıyordu. Soluk almaya bile cesareti kalmamıştı. Önünde kat kat açılan o büyük fikri sünger gibi emiyordu. Şan kendi hayalleriyle kendinden geçmekteydi. Koltuğundan fırlayıp kalktı, sarı tahta döşemeli odayı arşınlamaya koyuldu. Anlatırken elini kolunu sallıyor, her noktayı vurgulamaya çabalıyordu. Sonra birden durdu, Mark'a döndü. General Smuts seni çok beğendi. Bu istensizdeki o gece, daha önce de. Yine sustu. Mark kendini öylesine kaptırmıştı ki Şan'ın yüzündeki kurnaz ifadeyi göremedi. Bu işin tam adamı Mark'tır dediğim zaman onu ikna etmekte zorluk çekmedim. Hangi iş diye sordu Mark hevesle. İlk düşündüğüm bölge, Chaka Kapısı ve bu Bezi Vadisi. Birisinin oraya gitmesi, araştırmayı yapması gerekiyor. Parlamentoya gittiğimizde neden söz ettiğimizi bilelim diye. Sen o yöreyi iyi tanıyorsun. Huzurun ve ıssızlığın büyük sessizliği Mark'ı sarıverdi. Bir sarhoşun içkiyi özlemesi gibi kendini oraları özler buldu. Tabii yasa meclisten geçtikten sonra da uygulamayı sağlayacak bir görevliye ihtiyacım olacak. Mark koltuğunda yavaşça arkasına yaslandı. Araba bitmişti artık. Limanı gören gemi gibi o da kendisinin doğru rota üzerinde olduğunu biliyordu artık. ''Senin benimle konuşmak istediğin neydi?'' diye sordu Şan sevimli bir sesle. ''Hiçbir şey'' dedi Mark yavaşça. ''Hiçbir şey yoktu.'' Yüzü pırıl pırıldı. Yeni bir dine geçip de peygamberinin ilk mucizesini görmüş bir adam hali gelmişti üzerine. Mark Anders her zaman mutluluğa yabancı bir insan ola gelmişti. Gerçek mutluluğa, ta çocukluğundan beri. Kuvvetli içkileri ilk keşfeden birine benziyordu. Böyle bir duyguyla başa çıkmaya tümüyle hazırlıksızdı. Bu durum onu bir tür sarhoşluğa doğru itiyordu. Başı dönüyor, daha önce bilmediği bir varlık düzeyinde yaşıyordu. Sean Courtney Mark'ın görevlerini devralmak üzere yeni bir sekreter bulmuştu. Saçları erkenden dökülmüş, hiç gülümsemeyen ufak tefek bir adamdı. Parlamış siyah alpaka ceket giyiyordu, yakası kelebek gibiydi. Alnına yeşil bir siperli, koluna kolluklar takıyordu. Sessiz, içine kapanık, işinde çok iyiydi. Leon Cobb'da herkes ona Bay Smathers diye hitap ediyordu. Hiçbir zaman onu adıyla çağırmak kimsenin aklının ucundan geçmeyecekti. Mark bir ay daha kalıp Bay Smathers'a işleri anlatacak, öğretecekti. Aynı süre içinde kendi işlerini ayarlayacak, hazırlıklarını tamamlayacak, Chaka kapısına doğru yola çıkmaya hazır olacaktı. Bay Smathers'ın insanüstü çalışkanlığı ve tecrübeleri sayesinde Mark bir hafta önce üzerindeki iş yükünden hemen tümüyle kurtulduğunu fark etti. Yeni mutluluğunun tadını çıkarma fırsatını buldu. Chaka kapısının o yüce kayaları kendisine verildiği anda o kayaların gölgesinin nasıl ömrü boyunca hep kendi hayatını etkilemiş olduğunu fark ediyordu. O kuleler kendi yaşamına merkez kuleleri ola gelmişti hep. Bir an önce oraya varmayı özlüyor, gitmeye can atıyordu. O sessizlik, o güzellik, o huzur gözünde tütüyor. Oraya varıp daha önce var olmayan bir şeyi yaratmak için sabırsızlanıyordu. Kendini kaptırdığı günlük yaşam temposunun onu asıl amacından nasıl uzaklaştırdığını da şimdi görmekteydi. Büyük baba Anders'ın mezarını bulmak da onun amacı, o ölümün esrarını çözmekti. Ancak şimdi açılmıştı önüne bunun da olanakları. Artık hayatının bir amacı, bir yönü vardı. Ama bütün bunlar duyduğu mutluluğun ancak temelleriydi. O temellere basarak kendini aşkın baş döndürücü yüksekliklerine yöneltebilecekti. Asıl yoğun zevk Ladybrook tepesinde çimenler üzerindeki o inanılmaz anla başlamıştı. Onca zamandan beri gizlice içinde taşıdığı sevgi, taş gibi soğuk ve ağır bir yük olan o duygu, bir tek sihirli saniye içinde patlayıp açılmış, çiçek olan bir goncaya benzemiş, öyle bir hızla ve öyle parlak renklerle, o kadar şaşırtıcı bir güzellik ve heyecanla büyümüştü ki, zihni daha olup biteni kavrayamıyor, kabul edemiyordu. Kendisi de Storm'da bu sırlarını büyük bir hassizlikle yüreklerine en yakın yerde saklamakta kararlıydılar. Başka hiç kimse o sırrın varlığını hissetmemeliydi. Aralarında karmaşık anlaşmalar, planlar yapıyor, bu değerli hazinelerini gözlerden saklamak için olmayacak ağlar örüyorlardı. Yanlarında birisi varken asla konuşmuyorlar, hatta bakışmıyorlardı bile. Bundan doğan özlem onları daha beter kuruyor, yalnız kaldıkları anda birbirlerini parçalayacakmış gibi sarmaş dolaş oluyorlardı. Bir arada olmadıkları zaman vakitlerinin çoğunu nasıl yalnız kalabileceklerini planlamakla geçiriyorlardı. Birbirlerine ateşli notlar yazıyor, Sean ve Ruth'la birlikte masada otururken o notları masanın altından birbirlerine veriyorlardı. O notlar verirken parmakları değse tutuşturacak türdendi. Aralarında kodlar, şifreler oluşturmuşlardı. Korkunç risklere giriyorlardı. Tehlike duygusu aşka ve zevk şölenine daha bir tat katıyordu. Havalarda uçuyorlardı ikisi de. Başlangıçta ayrı yollardan atla ormanın derinliklerine, kimsenin uğramayacağı yerlere gidip buluşuyorlardı. Yolun son bir milini her seferinde dört nala alıyor, daha eğerin üzerindeyken kucaklaşıyor, atları altlarında omurdanıyor, tepiniyordu. İlk gün attan yere düşüp dökülmüş yapraklar arasına yuvarlandıklarında hala birbirlerinden ayrılmamışlardı. Atlarını da başıboş bıraktılar. Eve kadar yürümek epey zamanlarını aldı. Özellikle de yol boyu sarhoşlar gibi birbirlerine sarılıp gülüştükleri için. Bereket versin onlar eve varamadan atlar yolu bulmuş, çimende otlayan arkadaşlarının arasına karışmışlardı da durum kimsenin dikkatini çekmemişti. O günden sonra artık Mark atları bağlayana kadar birkaç dakika kaybetmeyi göze alır oldular. Kısa zamanda günün bir saatini çalmak onlara yetmez oldu. Storm'un stüdyosunda buluşmaya başladılar. Mark banyan ağacına tırmanıyor, pencereye doğru uzanan dalın üzerinde emekliyor. Storm bu arada pencereyi açık tutuyor. Onun dal üzerinde ayağı kaydıkça küçük korku çığlıkları atıyor. Yakınlardan bir hizmetkar geçerken onu fısıltılarla uyarıyor. Mark sonunda pervaza bastığında sevinçle ellerini çırpıyor, hemen onun boynuna sarılıyordu. Stüdyoda eşya olarak bir tek tahta sandalye vardı. Yerler tahta döşeli ve sertti. İçeriye apansız birinin dalması tehlikesi de ikisini her an rahatsız ediyordu. Ama yine de çekinmiyorlardı. Zeki ve yaratıcıydılar. Mark'ın yeterince güçlü, Storm'un da yeterince hafif olduğunu, her şeyin mümkün olabileceğini kısa zamanda fark etmişlerdi. Bir keresinde Mark sevişmelerinin ateşiyle kendinden geçmiş, Storm'u gerilemeye zorlamış, henüz yarım durumda üzerinde çalışılmakta olan bir tabloya yaslamıştı. Daha sonra Storm sandalyenin üzerine diz çöküp eğilmiş, eteklerini beline sıvamış, küçük yuvarlak poposunu havaya kaldırmış, Mark da terebentine batırılmış bir bezle turuncu ve mavi boyaları silip temizlemişti. Storm gülmesini tutabilmek için öyle sarsılıyor, öyle titriyordu ki Mark'ın işi hiç de kolay olmuyordu doğrusu. Storm bir yandan da fena halde utanıp kızarmaktaydı. Poposu bile pembeleşiyordu. O olaydan sonra terebentin kokusu Mark'a her zaman güçlü bir aşk iksiri gibi etki yapar oldu. Bir başka korkunç olayda da stüdyonun dışındaki koridorda ağır iki adımdan birinin aksak olduğunu belli eden sert ayak sesleri duyulmuştu. Çok iyi tanıdıkları bu ses ikisini de buz gibi dondurmuştu. Yüzleri kül rengine dönüştü. Seslerin yaklaşmasını beklerken soluk bile almaya cesaret edemediler. Kapı vurulduğu zaman Storm büyük bir paniğe kapıldı. Korku dolu kocaman gözleriyle Mark'ın yüzüne baktı. Mark hemen kontrolü eline aldı. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunun o da farkındaydı. Sean Courtney herhangi birisinin sevgili kuzucuğuna bu kadar sokulduğunu anladığı anda ikisini de mahvedebilir, bunu yaparken kendini de mahvetmekten bile geri durmazdı. Kapı tekrar vuruldu, ısrarlıydı. Mark üstlerini başlarını titreyen elleriyle düzeltirken hızla fısıldadı. Storm tüm cesaretini toplayıp ona ayak uydurdu. Sesi yine de hafifçe titreyerek ''Bir dakika baba'' diye seslendi. Mark onun boya lekeli önlüğünü kapıp kafasından geçirdi, boya fırçasını da sağ eline tutuşturdu. Cesaret vermek için omuzlarını sıktı, onu hafifçe kapıya doğru itti. Duvarla dayalı duran tuvallerin arasında Mark'ın emekleyerek sığabileceği kadar ancak yer vardı. Soluğunun ses çıkarmamasına çalışırken Storm'un kapının sürgüsünü açışını, babasını içeri alışını dinledi. ''Artık kapıyı kilitlemeye de mi başladın küçük hanım?'' diye homurdandı Şanola. Kuşkulu gözlerle çıplak stüdyonun çevresinde dolaştı. ''Seni rahatsız mı ettim?''
''Asla baba, sen rahatsız etmezsin.''
Storm titrek adımlarla babasının peşinden geliyordu. Sean ise onun sehpadaki tuvaline eleştirici bakışlarla bakmaktaydı.
''Vago tepesinde ağaç yok ki.'' dedi.
''Ben fotoğraf çekmiyorum baba. Orada ağaç da olmalıydı aslında. Kompozisyonu dengeliyor, görmüyor musun?''
Kendini toplamış sayılırdı. Mark o anda ona öyle büyük bir sevgi duydu ki içi sızladı. Kendisi de tuvalin kenarından dışarıya göz atacak kadar cesaretlenmişti. Gözüne çarpan ilk şey fil dişi renkli, paçaları dantelli külot oldu. Storm'un attığı yerde stüdyonun ortasında öylece duruyordu. Alnını buz gibi bir terin kapladığını hissetti. Bu küçük ipekli parçası tıpkı bir savaş bayrağı kadar anlamlıydı. Günah işaretine doğru uzanmaya çalıştı. Parmaklarının değmeyeceği kadar uzaktaydı. Storm babasının koluna asılmıştı. Bunu herhalde bacakları kendisini taşıyamayacak durumda olduğu için yapıyordu. Mark'ın kenardan uzanan elinin nereye doğru yöneldiğini gördü. İçindeki panik tekrar yükselip benliğini sardı. Babasının sorularına anlamsız yanıtlar vermeyi sürdürerek onu kapıya doğru yürüttü. Bu yaptığı iş bir erkek fili amacından geri döndürmeye çalışmakla birdi. Sean farkında olmadan yerdeki külotun tam üstüne bastı. Bir sonraki adımında külotun parçası çizmesinin burnuna takılmıştı. Kumaş öyle inceydi ki Sean farkına varmadı. Mutlu mutlu topallamaya devam etti. Tek ayağı külotu sürükleyip duruyor, iki genç korku içinde onu gözleriyle izliyorlardı. Kapıya vardığında Storm kollarını babasının boynuna dolayıp onu öptü. Bunu yaparken ayağını külotun üzerine basmayı da başardı. Sonra babasını ayıp sayılacak bir hızla koridora doğru itti. Kapıyı arkasından kapatıverdi. Korku ve gülme karışımı takatsiz bırakmıştı ikisini de. Birbirlerine sarıldılar. Mark kendini biraz toplayınca en ciddi sesiyle ''Bir daha böyle risklere girmek yok, anlıyor musun?'' diye sordu. ''Peki patron'' dedi Storm uysal uysal ama gözlerinde yaramaz bir pırıltı vardı. O gece 12'den sonra bir ara Mark ıslak bir dilin kulağına girdiğini hissedip uyandı. Bağıracaktı ama güçlü bir el ağzına sımsıkı kapanmış bulunuyordu. Ay ışığında Storm'un kendi üstüne doğru eğilmiş olduğunu görünce ''Deli misin?'' diye fısıldadı. Evin bir başından bir başına yürümüştü kız, koridordan geçmiş, gıcırdayan merdivenlerden inip çıkmış, zifiri karanlıkta pırıl pırıl pijamalarıyla gelmişti. ''Evet'' diye güldü Storm, ''deliyim, tümüyle harika bir biçimde deliyim.'' Mark henüz uykunun etkisinden sıyrılamamıştı, sıyrılmış olsa bundan sonraki soruyu sormazdı. ''Ne arıyorsun burada?'' ''Senin ırzına geçmeye geldim.'' Storm bunu söyleyip yatağa onun yanına süzüldü. Ayakları üşüdü, ısıt onları. Ne olur bu kadar gürültü etme diye yalvardı Mark. Bu çok gülünçlü aslında. Çünkü birkaç dakika sonra bir ağızdan koro halinde kopardıkları çığlıklar tüm evi ayağa kaldırmaya yetecek türdendi. Sonradan Storm artık Mark'ın çok iyi tanıdığı o boğuk kedi mırıltısıyla konuştu. Çok yetenekli bir erkeksiniz Bay Anders. Bu kadar ahlaksız olmayı nerede öğrendiniz? Sonra uykulu uykulu kıkırdadı. ''Bana söylersen gözlerini oyardım herhalde.'' ''Bir daha buraya gelmemen gerek.'' ''Neden? Yatakta çok daha iyi oluyor.'' ''Baban duyarsa ne yapar?'' ''Seni öldürür.'' dedi olağan bir ifadeyle. ''Ama onun ne ilgisi var şimdi?'' Bu işin Storm'a sağladığı yan çıkarlar arasında hep istediği erkek modele sonunda kavuşmuş olmak da vardı. Böyle bir ihtiyacı ne kadar sık duymuş olursa olsun cesaretini toplayıp bunu babasından isteyemezdi elbette. Ne tür tepki göstereceğini biliyordu. Mark da pek heveslisi değildi bu işin. Onu soyunmaya razı etmek için Storm'un epey uğraşması gerekti. Ormanın derinliklerindeki gizli yerlerinden birini seçmişti Storm. Mark devrik bir kütüğün üzerinde pek çekingen ve rahatsız bir tavırla tünemiş oturuyordu. ''Rahat bırak kendini'' diye yalvardı Storm ona. ''Güzel bir şeyler düşün.''
''Kendimi sersem gibi hissediyorum.''
Mark'ın üzerinde yalnızca çizgili kumaştan pamuklu külotu vardı. O noktada direnmiş, Storm ne kadar yalvarırsa yalvarsın onu çıkarmaya bir türlü razı olmamıştı. ''Zaten o kısımdakileri tuvale falan işleyemezsin.'' demişti.
''Ama mesele orada değil. Sen eski bir Yunanlısın sözüm ona. Donuyla dolaşan olimpiyat atleti gören olmuş mu hiç?''
''Hayır'' diye onun sözünü kesmişti Mark. ''O yerinde kalacak, son sözüm bu.'' Storm bunun üzerine erkeklerin ne saçma yaratıklar olduğunu düşünüp içini çekmiş, resmine başlamıştı. Mark yavaş yavaş rahatladı. Bu serbestliğin tadını çıkarmaya koyuldu. Tenine güneşin, rüzgarın değmesi hoşuna gitti. Storm'un çalışmasını seyretmek de zevk veriyordu ona. Genç kadının iki kaşı arasında hafif bir çizgi oluşmaktaydı, dikkat etmekten. Gözleri yarı kapalı gibi görünüyor, porselen gibi pırıl pırıl beyaz dişleri alt dudağını kemiriyordu. Mark el ele Çaka kapısının ötesinde yürürlerken hayal etti ikisini. Gelecekte, mutlulukla, pırıl pırıl bir gelecek. Bir arada çalışmanın, başarmanın sevinciyle dolu. Storm'a da anlatmaya başladı. Kafasındaki düşünceler sözcüklere döküldü. Ama Storm onu duymuyordu. Kulakları tıkalı, varlığı tümüyle işine aitti. Yalnızca renkleri ve biçimleri görüyor, yalnızca o anki ruhsal durumu hissediyordu. Mark'ın az önce kaskatı olan vücudunun rahatlayıp doğal bir incelikle tam istediği poza girdiğini gördü. Yüz çizgilerine sinen mutluluğu okudu. Başını hafifçe salladı, onun sözlerine alçak sesle mırıltılarla rastgele yanıtlar verdi. Havayı bozmak onun ruhsal durumunu değiştirmek istemiyordu. Parmakları hızla çalışıyor, o anı kaçırmadan tuvaline işleyebilmek için yarışıyordu. Kendisi de giderek mutlu bir havaya girmekte, aynı sevgi ağının tellerine kapılmaktaydı. Ama aslında o anda birbirlerinden ayla dünya kadar uzaktılar. Araziyi inceleyip ev yapmak için en uygun noktayı saptayacağım diye anlatıyordu Mark. O yeri her mevsimde görüp incelemek tam bir yıl sürer. Kuraklık başladığında yakında temiz suyu olmalı ama yağmurlar sırasında da selden korunmalı. Yazları serin deniz rüzgarını almalı, kışın soğuğunu dağlar tepeler tutmalı.
Evet diye mırıldandı Storm, harika bir şey.
Ama aklında bambaşka bir şey vardı. Şu gözleri böyle parlatan o ışık noktacığını bir yakalayabilirsem diye umutlanarak mavi boyaya biraz beyaz kattı, rengi karıştırdı. Başlangıçta iki oda, birinde uyuruz birinde yaşarız. Tabii bir de vadiye bakan balkon.
Harika olur diye mırıldandı Storm dalgın dalgın.
Fırçasının ucunu beze dokundurdu. Göz bir anda canlandı, tuvalden ona yüreğini sıkıştıran bir ifadeyle baktı. Taşları tepelerden çıkarır taşırım ama nehrin uzağından. Oyuk yerler çirkin görünmesin diye. Sazları da bataklığın kenarından keseriz. Çatı kirişleri ormandan tabii. Güneş batıya doğru kaymıştı. Ormanın içinden yaprakların arasından koyu yeşil bir renge bürünüp geliyordu. Mark'ın kolunun sert kaslarına döküldü, mermer heykel gibi sırtını okşadı. Storm onun ne kadar güzel olduğunu düşündü.
Yeni odaları zamanla ihtiyacımız oldukça yaparız. Planını ona göre düşünürüm. Çocuklar gelince salonu çocuk odası yapar, yeni bir salon ekleriz.
Mark'ın burnuna kullanacağı güzel kerestenin kokuları gelmeye başlamıştı şimdiden. Akşam bastırırken evin saz damının nasıl görüneceğini hayal etti.
Mutlu olacağız Storm, sana söz veriyorum.
Genç kadın tüm söylenmiş sözlerden bir tek bunu duydu, başını kaldırıp ona baktı.
Evet, mutlu olacağız diye yankılandı o sözleri.
Birbirlerine inanılmaz bir anlaşmazlık içinde gülümsediler.
37. ayrımın sonu. Sayfa 328.